Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz engin sevgisiyle sizleri içten, candan selamlıyorum. Bugün sizi bir mezmura götürmek istiyorum. 45. mezmur. Biliyorsunuz 22. mezmur gibi ya da 23. mezmur gibi bazı mezmurlar gibi 45. mezmur da İsa Mesih ile ilgili bir mezmurdur. Mezmurun başında da ifade edildiği gibi maskil mezmurudur ve bunun anlamı da bilgilendirici ve anlayışımızı açan demektir. Ve bakarsanız İbraniler mektubunun yazarı bu 45. mezmurdan birçok aktarmalar yapmıştır. Yazarı Rab Tanrı'nın eseniyle, onun yönlendirmesiyle kaleme alan Davut değil, mezmurda da ifade ettiği gibi, başında da yazdığı gibi Kora oğullarının mezmurudur. Ve bu mezmurun özelliği şiirsel olmasıdır. Ve büyük bir olasılıkla bazı yorumculara göre bu mezmur Kral Süleyman'a yazıldığı söyleniyor sevgili kardeşler. Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendiği dönemde. Yani bir şekilde bu mezmura aşk ilahisi başlığını verenler de var. Ama aynı zamanda da nesiller boyu iman edenler aracılığıyla ona yücelik getirecek olan kilisesiyle ilgili de peygamberlik sözleri de görülmektedir bu mezmura baktığımız zaman. Yani bir şekilde Kral Süleyman'dan çok daha üstün olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in ikinci gelişinden söz etmektedir. Ve biz bu ifadeyi Matta 12. bölüme baktığımız zaman 42. ayette Süleyman'dan çok daha üstün olan Rabbimiz ifadesini orada net bir şekilde görmekteyiz. Bu mezmuru Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bir mezmur olduğunu kanıtlayan da mezmurda yer alan 2. ayette ve 6. ayette yer almış olan sözlerdir. Örneğin 2. ayette şöyle bir ifade var. Diyor ki sen insanların en güzelisin diyor. İnsanların en güzelisin ifadesi çok açık bir şekilde bir insan söz konusu olduğu gerçeği önümüze konmuş oluyor. 6. ayete baktığımız zaman da ey Tanrı ifadesi yer alıyor. Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Şimdi bu gerçekten de o yüzden başlangıçta 45. mezmurun Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili peygamberlik sözlerinin yer almış olduğu bir mezmur ifadesini kullandım. Çünkü burada hem bir insandan aynı zamanda da Tanrı'dan söz ediliyor. Şimdi baktığımız zaman hem insan hem Tanrı olan Rabbimiz İsa Mesih. Bundan başkası olamaz. Yani çok net bir şekilde insan aklıyla bizim anlamakta zorluk çektiğimiz bu kavram değerli kardeşler gerçekten Rabbimiz İsa Mesih'in hem insan hem de Tanrı olmuş olduğu gerçeği burada da çok net bir şekilde önümüze konmakta. Tanrı olan Mesih İsa. Evet, aynı zamanda da değerli kardeşler önümüzde acı ve elem içerisinde Rabbe yalvaran bir halk yerine, bakın dikkat ederseniz, krallar kralının tekrar yeryüzüne zaferle gelişinin büyük bir coşkusu, büyük bir sevinci yer almakta. Bu coşkuyu biliyorsunuz daha geniş bir şekilde anlamamız için Rabbimizin ikinci gelişini net bir şekilde açıklayan Vahiy kitabının 19. bölümünü okumak gerekiyor. Hatırlarsanız Rabbimizin kendisi de Matta 24. bölümde bunu harika bir şekilde tasvir etmiştir. Yani ayrıntılarıyla önümüze koymuştur şu sözlerle. 29. ve 30. ayetlerde insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Demek ki kurban olan kuzu zafer kazanan aslan gibi yeryüzüne inecektir. Bakın, hor görülen, aşağılanan, hakarete uğrayan, yüzüne tükürülen ve işkenceye uğrayan insanların gözünde Nasralı marangoz olarak tanınan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih, krallar kralı, Rablerin Rabbi olarakken tekrar gelecektir. Bakın, şunu açık bir dille ifade etmek isterim sevgili kardeşler. Dünyanın tek umudu, emin olun, beklenen bu gündür. Yani Rabbimizin tekrar yeryüzüne görkemle gelecek olması. Gelin mezmuru okuyalım öncelikle. Tabii ki ayet ayet gitmeyeceğiz ama oradaki içeriği birlikte, her zaman olduğu gibi birlikte anlamaya çalışacağız. Evet, mezmurun ilk ayeti şöyle başlıyor sevgili kardeşler. Yüreğimden güzel sözler taşıyor. Kral için söylüyorum şiirlerimi. Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin. Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit savaşçı! Kuşan kılıcını beline, görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkemle, zaferle ilerle. Gerçek ve adalet uğruna sağ elin korkunç işler göstersin. Biliyorsunuz Rabbimizin ilk gelişi bir sıpa üzerindeydi. Ama ikinci gelişi krallar kralı olaraktan geleceği için bir at üzerinde olacağı gerçeği net bir şekilde önümüze konmakta. Evet, okların diyor sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır. Halklar ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası diyor, adalet asasıdır. Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Giysilerinin tümü mür, öt, tarçın kokuyor. Fil dişi saraylarından gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor. Kral kızları senin saygın kadınların arasında, kraliçe Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. Dinle ey kral kızı. Bak, kulak ver, halkını, baba evini unut. Kral senin güzelliğine vuruldu diyor. Efendin olduğu için önünde eğil. Sur halkı armağan getirecek. Halkın zenginleri diyor ki lütfunu kazanmak isteyecek. Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor. Giysisi altınla dokunmuş. İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak. Arkadaşları ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. Sevinç ve coşkuyla götürülecek, kralın sarayına girecekler diyor. Ve son iki ayet şöyle diyor. Atalarının yerini oğulların alacak. Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım. Böylece halklar diyor sonsuza dek övecek seni. Evet, şimdi mezmurun ilk ayetinin son kısmı şöyle devam ediyor. Yüreğimden güzel sözler taşıyor. Kral için söylüyorum şiirimi. Bakın, burası çok ilginç bir ifade. Dilim diyor, usta bir yazar kalemi gibi olsun. Eminim ki benzer duyguları belki sizler de yaşam içerisinde zaman zaman tecrübe etmiş olabilirsiniz. Bazen bazı durumlarda yüreğimiz öyle doludur ki değerli kardeşler, dilimizde ve yürekte oluşan doluluğu dilimizle o taşkınlığı geniş bir şekilde ne yaparız? Dökebiliriz. Yani yürekte oluşan o doluluğu dilimizle dökebiliriz. Ama nedense içteki o doluluğu, o duyguları mektupla ifade etmeye çalıştığımızda kalem o kadar, elimize almış olduğumuz o kalem o kadar yavaş hareket ediyor ki hemen arkasından keşke kalemim dilim kadar çabuk yazabilseydi diye düşünüyoruz. Gerçekten mezmur yazarı da sanki böyle benzer duygular içerisinde. Yüreği coşuyor ve kralı için çok güzel şeyler söyleme çabası, gayreti içerisinde ve bu yönde yüreği can atıyor ama bir türlü kalemi söylemek istediği sözlere yetişemiyor. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Duygularımızı kağıda dökmeye çalıştığımızda bakıyoruz ki bu duygular, yazdığımız sözler duygularımızı olduğu gibi ifade edemiyor. Ve etmediği için de gerçekten de başka yollara başvuruyoruz. Bakın, bunu kendi hayatımda da zaman zaman tecrübe ettim. Biri için mektup yazmaya oturuyorum ve yazarken bakıyorum ki yazdığım sözler yüreğimde var olan o duyguları, o duygu selini ifade etmekte zorlanıyor. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum, telefonu elime alıyorum ve mektup yazmaya çalıştığım ya da e-mail göndermek istediğim kişiyi telefonla arıyorum. Ve içimde ona karşı oluşmuş olan duygularımı o kişiyle paylaşıyorum. Geçenlerde bir e-mail almıştım ve o e-maille yanıt vermeye çalıştım. Ama istediğim gibi olmadı. Ne yaptım? aldım telefonu elime ve o kişiyi arayarak içimdeki duyguları onunla paylaşmaya çalıştım. İnanın değerli kardeşler, bence bu mektuptan çok ama çok daha iyi olmaktı. Tabii ki 45. mezmurun yazarı gidip bir telefona sarılmadı. Ama iyi ki sarılmadı. Sarılmamış olması nedeniyle işte bu elimizde 45. mezmur harika bir şekilde elimizde olmazdı sevgili kardeşler. Böyle bir şey olmuş olsaydı. Evet, gerçekten de bu mezmuru İsa Mesih'e yazılmış bir aşk mektubu olarak da görmek mümkün. O yüzden bazı yorumcular bu mezmura aşk mektubu mezmuru adını da vermişler. Ama ben bu mezmur içerisinde Rabbimiz ile ilgili bir takım peygamberlik sözleri yer almış olduğu için Rabbimiz Mesih İsa'nın ikinci gelişi başlığını koymayı uygun gördüm değerli kardeşler. Evet, tamamıyla Rabbimiz İsa Mesih'in şahsıyla ilgili bir mezmur olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Gerçekten de içten gelen duygularla Rabbimizin güzelliğini, onun o sonsuz engin inayetini, kutsanmışlığını ayrıntılı bir şekilde ifade eden bir mezmur. 45. mezmur. Hatırlarsanız haberci Pavlos da Şam yolunda ilerlerken İsa Mesih ile karşılaşmıştı biliyorsunuz. Ve karşılaştığında bu aşk yaşamı biliyorsunuz onda da başlamıştı. Ve Korint'teki kilise topluluğuna yazarken bundan söz etmişti. 2. Korintoslar mektubu 3. bölüm 18. ayette. Ve biz diyor hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere diyor değiştiriliyoruz. İman ettikten sonra kutsal ruh ve Tanrı sözü aracılığıyla ne oluyor? Rabbe benzer olma yönünde yontularak değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Demek ki değerli kardeşler, eski antlaşma dönemine baktığımız zaman değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın yüceliğini görebilmek için bu ayrıcalık sadece ve sadece biliyorsunuz çıkış 34. bölüme baktığımız zaman 33 ile 35. ayetler arasına orada Musa'ya verilmiş olduğunu görebiliyoruz. O Rab ile konuşmak için dağa çıktığında yüzünü bir peçeyle örtmeliydi. Ama yeni antlaşma, yani içinde yaşamakta olduğumuz bu yeni antlaşma döneminde bu durum tamamen farklı olduğunu söylemek istiyorum. Pavlos burada, yani 2. Korintoslar 3.18'de okuduğum bu ayette yürekteki peçeden ve İsa Mesih'e döndüğümüzde bu peçenin kaldırılacağından söz etmekteydi değerli kardeşler. Yani günahlı olan varlığımızın iman aracılığıyla değerli kardeşler ortadan kaldırıldığını net bir şekilde bize açıklamakta. Demek ki iman eden kişiler olarak ona bakıyoruz ama yaşamımızdaki günahlar ne yapıyor? Gözlerimizi bir örtü gibi, bir peçe gibi örtmekte. Ama günahlarımızı görüp Rabbimizin önüne getirdiğimizde, itiraf ettiğimizde, onu bıraktığımızda, yani Rab Tanrı'ya karşı dürüst olduğumuzda, ona tam anlamıyla güven bağladığımızda gözlerimizdeki peçe ne oluyor? Kalkıyor ve kalkmış olduğu için de onunla paydaşlık içerisine girmiş oluyoruz. Ve peçesiz bir yüzle, yani günahlarımızdan arınmış olarak, günahlarımızdan paklanmış olarak dolaşabiliyoruz birer fener olarak. Yani ışıl ışıl parlayarak sevgili kardeşler. İşte o yüzden haberci Pavlos, o yüzden Rabbimizin kendisi Matta 5. bölümde 16. ayette bu gerçeği harika bir şekilde önümüze koymakta. İnsanlar önünde ışığınız öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Demek ki söze yakın hayat, söze yakın bir duruş sergilemek değerli kardeşler, Rabbe yücelik getirmemizi sağlıyor. Ama Rabbe yücelik getirirken de değerli kardeşler, insanların da aydınlanmasına aracı olmuş, vesile olmuş oluyoruz. Evet, Rab Tanrı'yı yüz yüze görmedik. Ama değerli kardeşler, Tanrı'nın sözü aracılığıyla bunu görebiliyoruz. Yani bir şekilde değişmeyen ama değiştirmeye devam eden Rab Tanrı'nın elimizde var olan diri sözü ne yapıyor? Her baktığımızda Rabbimizin o görkemini, yüceliğini, karakterini net bir şekilde ne yapıyor? Bir ayna gibi bize gösteriyor. Aslında Rabbin sözü Rab Tanrı'nın yüceliğini harika bir şekilde yansıtıyor. Yani tekrar vurguluyorum, diri sözü aracılığıyla yüceliğini bizlere ne yapıyor? Hamdolsun yansıtmakta değerli kardeşler. Kişi söz ile değil kendisiyle, yani kendisine odaklı bir hayatı olduğunda, yani kendisiyle meşgul olmaya başladığında sonuç gerçekten de yenilgidir. Ve çoğu zaman da böyle yapıyoruz aslında. Yani Rab'be yönelmek yerine söz aracılığıyla kendimize bakıyoruz ve kendi gücümüzle, kendi anlayışımız doğrultusunda durumlara çözüm arıyoruz. Ya da çözümler üretmeye çalışıyoruz değerli kardeşler. Eğer bizler bunu yaparsak, hayal kırıklığı yaşamak her zaman mümkün. Ve bizler bunu yaptığımızda her an hayal kırıkları yaşayabiliriz değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın sözüne, sözü aracılığıyla Rabbimize güven bağlamamız gerekiyor. Eğer o hayal kırıklarını yaşamak istemiyorsak değerli kardeşler. Bilmiyorum sizler hayat içerisinde nelere güven bağlamış durumdasınız. Tarihe baktığımızda bunun örnekleriyle doludur tarih. Hatırlarsanız bilmiyorum, tarihte 1912 yıllarında muhteşem bir gemi inşa edildi. Adı Titanic. Anlamı sağlamlığı, güvenliği oluşturan bir isim verdiler bu Titanic adında gemiye. Bu gemi İngiltere'den yola çıkıp Amerika'ya gitmek için yola çıkmıştı 1912 yılında. Ama sonradan görüyoruz ki yolculuk esnasında ne yapıyor? Karanlıkta, gecenin karanlığında bir buz kütlesine çarpıyor ve okyanusun karanlık sularına gömülüyor. Bakın günün en başarılı, en üstün mühendisleri, en üstün ustaları, işçileri ve en sağlam çelik kullanılarak bu gemi inşa edilmişti. Ve ilk kez böyle bir yolculuk olmuş olduğu için bu gemiye binenler de böyle elit, zengin insanlardı değerli kardeşler. Ve bu muhteşem yapı buz dağına bindirince değerli kardeşler çok kısa bir zaman içerisinde böyle 2-2,5 saatlik bir dönem içerisinde sulara gömülüp gitmişti. Yani başka bir ifade söylemem gerekirse bu gemi değerli kardeşler en kaliteli çelikten yapılmış olan bu gemi buz kütlesine yenik düşmüştü. Yani buz çelikten daha da güçlü çıkmıştı. Şimdi biliyorsunuz her birimiz sonsuzluğa doğru giden bir yolculuk içerisindeyiz. Bu yolculuk ya sonsuz ölümle sonuçlanıyor, sonsuz bir yok oluşla ya da sonsuza dek Rab Tanrı ile birlikte olacağımız gerçeğiyle sonuçlanıyor. Değerli kardeşler, kuşku yok ki her insan esenlik ve güvenlik limanına ulaşmak ister. Ama bu neye bağlı? Nasıl bir gemiyle? Yani neye bel bağlayarak, nelere bel bağlamış olarak devam ettiğin şeyle bağlantılı olan bir şey değerli kardeşler. Onun için sonumuzu, geleceğimizi belirleyen tek gerçek nasıl bir gemiyle bu yaşam yolculuğuna devam ediyorsun? Bakın söylemeye çalıştığım şu sevgili kardeşim. Titanik gemisinin gücüne güvenip ölüm yolculuğuna çıkanlara benzeme. Biliyorsunuz Rab Tanrı da Nuh'a bir gemi yapmasını söylemişti. İnsanlığın kurtuluşu için. Ve Nuh da Rab Tanrı'nın çağrısıyla uzun yıllar süren bir gemi yapımına başlamış ve insanların kurtuluşu için insanları o gemiye binmesini söylemişti. Binmesi yönünde çağrı yapmıştı. Ama o çağrıya kulak veren sadece 8 kişiydi. Kimdi bunlar? Nuh'un kendisi, 3 oğlu ve oğulların eşleri. Toplam 8 kişi bu çağrıya kulak verdiler ve gemiye binerek tufan sularından kurtulmuş oldular. Ama diğer insanlar da o korkunç sular içerisinde boğulup gittiler. Bütün yürek doluluğuyla ifade etmek isterim ki değerli kardeşim, canını esenlik ve güvenlik limanına ulaştıracak, seni götürebilecek tek gemi, yani başka bir ifadeyle tüm insanlığın günahları için hayatını o acımasız çarmıhta feda edecek, etmiş olan tek kişi, tek kurtarıcı değerli kardeşler Rabbimizin kendisidir. Mesih İsa. Ölüm gücünü kıran Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Evet. Gerçek güvenliği sağlayabilecek tek gemi, tek kişi kurtarıcımız olan İsa Mesih, değerli kardeşler. Evet, o nedenle açıkça altını çizdim. Vurgulayarak çizdim değerli kardeşler. Başka başka şeylere yönelmek, başka başka şeylere yoğunlaşmak, güven bağlamak bizi hayal kırıklığına, düş kırıklığına uğratacaktır. Ama tam tersine bizler başka başka şeylere odaklanmak yerine Rabbimize odaklandığımızda diri söz aracılığıyla bu söz bizi ona daha benzer olma yönünde değiştirecektir sevgili kardeşim. Eğer ona ait olduğunu söylüyorsan, onun kanı aracılığıyla eğer satın alınmışsan, aslında yeniden doğmuş bir kişi olaraktan ona karşı daha çok özlem duyman gerekiyor. Ve daha fazla onun yüzüne bakma ihtiyacın var. Yani onda sahip olduğun hayatı verimli bir şekilde götürebilmek için Rabbin sözüne yakın bir şekilde duruş sergilemen gerekiyor. Evet, herhangi bir konuda karar vermeden önce gerçekten de ait olduğun o Rabbe bakmak ve onu devreye sokmak gerekiyor. Öyle ki değerli kardeşler, sonuç yıkım değil, sonuç hayal kırıklığı değil, sonuç değerli kardeşler gerçekten de ona yücelik getirecek nitelikte bir sonuç olsun. Hani bir söz vardır Türkçemizde, üzüm üzüme bakarak kararır diye. Evet, bu kararma, üzüm tanesinin kararması, birbirine bakarak kararması ifadesi neyi açıklar bize? Yakınlığı açıklar değil mi? Birbirlerine yakın oldukları için benzer, hani aynı yönde, benzer olma yönünde bir değişim söz konusu. Bizler de değerli kardeşler, Rabbimize yakın oldukça diri sözü aracılığıyla ona benzer olma yönünde emin olun değiştirilmekteyiz değerli kardeşim. Evet, ona baktıkça, onda kaldıkça, onunla birlikte adımları attıkça değişim yerini alacaktır. Evet, bunun da tek bir yolu var, söze, yaşam sözüne sımsıkı sarılmaktır. Bakın, sarılmak derken bunu koltuk altımızda taşımaktan söz etmiyorum. Sarılmak derken kutsal kitabı rafta tutmaktan söz etmiyorum. Ya da yastığımızın altına koyup bizi korumasından söz etmiyorum. Hayır. Sözü okumaktan söz ediyorum. Bakın değerli kardeşler, bizler elimizde var olan bu Tanrı sözünü okudukça anladığımızı değerli kardeşler, hayata soktukça değişim hayatımızda yer almakta. Kutsal kitaba baktığımızda, yanılmıyorsam 119. mezmurda ne diyor sevgili kardeşler? Genç adam diyor, yolunu ne ile temizler? Senin sözüne göre onu tutmakla. Nedir? Bunu yanımızda taşımakla değil, okuyarak ve yerine getirerek, yani tutmakla. Rabbin sözünü yerine getirdikçe, hayata soktukça bizler de gerçekten bu iman yolculuğunu onu hoşnut edebilecek nitelikte devam ettirebilmemiz mümkün hale gelecektir. Evet. Üçüncü ayette şöyle okuduk. Ey yiğit savaşçı diyor. Kuşan kılıcını beline, görkeme ve yüceliğine bürün. Biliyorsunuz ki kurtarıcımız tüm insanlık için hayatını ne yaptı? Feda etti. Ama bunu yapabilmesi için göksel tahtını terk etmesi ve insan olması, yani kul özünü alması gerekiyordu kendini alçaltarak. Ama burada o Romalıların çapraz ağacı üzerinde gerilmiş, o acımasız çarmıhta gerilmiş kurtarıcımız İsa Mesih olarak değil, bakın ayete göre yengi kazanmış, yiğit bir savaşçı olarak yeryüzüne tekrar gelişi vurgulanıyor. Ey yiğit savaşçı! Görkeme ve yüceliğine bürün. Bakın, kurtarıcı değil, bir kral olarak. Hem de kralların kralı ünvanıyla ne yapıyor? Geliyor. Ama ne yazık ki değerli kardeşler, bugün günümüzde Yahudiler hala ne yapıyorlar? Kendilerini büyük bir ulus yapacak bir Mesih bekliyorlar. Ve bekledikleri Mesih'in kılıç ile geleceğini düşünüyorlar. Çünkü neden? İlk gelişini daha henüz kabul etmiş değiller. Ama Rabbimiz ilk gelişini gerçekleştirdi. Ve onun birinci gelişi nasıldı? Kılıçla mı geldi? Hayır. Az önce ifade ettim. Kendini alçaltarak, alçak gönüllü bir şekilde kul özünü alarak aramıza geldi. Ne için? Ölmek için. Hayatını biz günahkarları kurtarmak için, feda etmek için, hayatını feda etmek için geldi. Bu gerçek Matta'nın 26. bölümünde anlatılan bir olayla Matta 26 ayet 52'de harika bir şekilde vurgulanıyor. Hatırlarsanız Petrus ne yapmıştı? Biliyorsunuz İsa'yı tutuklamaya gelen Romalı askerler vardı ve içlerinde baş kahinin kölesi İsa Mesih'in karşısında dikildiğinde Petrus ne yaptı? Öfkelendi, kılıcını çıkarttı ve öfkeyle o baş kahinin kölesinin kulağını kesmişti. Ve İsa ne yaptı? O kölenin kulağına dokunup şifa verdi ve şifa verdikten sonra dedi ki kılıcını yerine koy. Kılıç tutan herkes kılıç ile yok olacaktır dedi. Neden? Çünkü Rabbimiz Mesih İsa'nın egemenliğinde zafer, yani yengi, böyle günümüzde var olan dünyasal silahlarla, yani top ile, tüfekle kazanılmayacağı gerçeğini önümüze koymakta. Bakın değerli kardeşler, ruhsal savaşta silahlı güce başvurmak felaketi davet etmektir. Mesih İsa'ya ait olanlar iki şeye önem vermesi gerekiyor. Topa tüfeğe değil, silaha değil, Tanrı sözünün gücüne ve duaya. başvurmak zorundalar. Bakın Petrus da hani o kılıçla bir şeyler yapabileceğine inanmış olan Petrus da ileride bunun böyle olmayacağını net bir şekilde anlamıştı. O Pentekost gününde hatırlayın, Haberciler İşleri 2. bölümde, değil mi? Kılıçla yapamadığını o söz ile başarmıştı. Sözü paylaşması sonucunda 3000 kişi topluluğa katılmıştı iman ederek. Demek ki kılıcın yapamadığını Tanrı'nın iki ağızlı kılıçtan daha keskin olan diri sözü yapmıştı değerli kardeşler. Bakın onun için İbraniler Mektubu 4. bölüm 12. ayete baktığımız zaman orada harika bir şekilde bu sözün içeriğini, niteliğini harika bir şekilde şu sözlerle önümüze konuyor. Tanrı'nın sözü diyor diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler diyor. Bakın diri, etkili ve canlı. Bakın diri olmuş olduğu için, canlı olmuş olduğu için etkili, yani güce sahip. Yani güce sahip olmuş olduğu için o söz, elimizde var olan bu diri söz gereken gücü bize verecektir. Demek ki Tanrı sözü değerli kardeşler tarihsel bir kayıt olmaktan çok daha öte olduğu gerçeği önümüze konuyor değerli kardeşler. O yüzden Yeremiya peygamber Rabbin sözünün nasıl bir güce sahip olduğunu harika bir şekilde ifade ediyor Yeremiya kitabı 23. bölüm 29. ayette. Bakın ne diyor harika bir şekilde. Diyor ki benim sözüm diyor ateş gibi. Ateş nedir? Arıtıyor değil mi? Arıtmayı sağlıyor. Demek ki Rabbin sözü bizim arınmamızı sağlıyor. Bizim paklanmamızı sağlıyor. O yüzden Rabbin sözünün gerekli olan güce sahip olduğu gerçeğinin altını çizsin. Ve şöyle devam ediyor ayet, değerli kardeşler. Evet, ateş gibi ve diyor ki kayaları parçalayan balyoz gibidir. Balyoz kayayı parçalıyor. Yani içinde var olan tüm her şeyi açığa çıkmasını sağlıyor. Bunu yapan nedir? Tanrı'nın değişmeyen, değiştiren sözüdür değerli kardeşler. O zaman bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yaşamımızı, aile hayatımızı, insan ilişkilerimizi ve Rab Tanrı'ya vermekte olduğumuz hizmetimizi etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek istiyorsak eğer Rabbin sözü hayatımızın merkezine oturması gerekiyor. Yani söz hayatımızın merkezinde olması gerekiyor. Eğer bu hayatımızın merkezini alırsa o söz bizi eğiterek büyümemizi, büyüyerek gelişmemizi sağlamış olacaktır değerli kardeşler. İşte o nedenle yeri geldiğinde her zaman şu gerçeği vurguluyorum. Değişmeyen ama değiştiren Tanrı'nın diri sözü. Söz ile iç içe olmadıkça içteki değişim devam etmeyecektir değerli kardeşim. Peki, ikinci gelişi böyle mi olacak? Hayır. İkinci gelişi böyle olmayacak değerli kardeşim. İkinci mezmura baktığımızda orada gelecek olan kraldan söz edilirken onun o kadar yumuşak olacağını, yani o birinci gelişi gibi bir kurtarıcı, o sıpa üzerinde alçak gönüllü bir şekilde gelecek bir kişi olarak değil, ama ne diyor? O ikinci mezmurun 9. ayette, demir asayla kıracaksın onları ve toprak kap gibi diyor parçalayacaksın. Bu ne demektir değerli kardeşim? Demek ki egemenlik gücünü devreye sokmak için gelecektir. Yani bir kurtarıcı olarak değil, bir yargıç olarak dünyamıza gelecektir. Demir çomakla düşmanlarını kıracak, onları ne yapacak? Bir çömlek gibi parçalayacaktır. Yani bir kral olarak görevine başlamadan önce iman etmeyenleri, sırtını ona dönenleri, evet, yargılayacaktır. Bugün inayet döneminde yaşıyoruz değerli kardeşim. Evet, inayet döneminde yaşadığımız için Rab bu inayet dönemini tüm canların kurtuluşu için emin olun uzatmakta. Ama bir gün bu inayet dönemi noktalanacaktır Rabbimizin ikinci gelişiyle. Ve evet, ona iman etmeyenleri de yargılayacaktır. Evet, Rab Tanrı, evet, iman etmeyenlere de bu fırsatı hala vermekte değerli kardeşim, uzatmakta. Evet, bakın bu gerçek, bu iki ayette harika bir şekilde açıklanıyor. Bir Yeni Antlaşma'dan, bir de Eski Antlaşma'dan iki ayet okumak istiyorum ve sonra da noktalamak istiyorum değerli kardeşim. Şöyle diyor, Petrus'un mektubuna baktığımız zaman, ikinci mektubuna, 3. bölüm 9. ayet diyor ki, bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab vaadinde gecikmez ama size karşı sabrediyor diyor. Yani inayet dönemini uzatıyor bakın. Neden? Harika bir şekilde diyor ki, kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani özlemle bekliyor Rab Tanrı. Neden? Kimsenin yok olup gitmesinden yana değil. O yüzden işte ikinci ayette Hezekiel 33. bölümün 11. ayetinde diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden zevk almıyorum. Ama kötü kişinin kötü yolundan dönüp yaşamasından sevinç duyarım diyor Rab Tanrı. Dönün diyor. Bugün Rab Tanrı yine tüm insanlığı çağırıyor aslında inayet dönemini uzatmakla. Bu neyi açıklıyor? Bu şunu açıklıyor. En kötü günahkar için bile umut var. İnayet dönemi içerisinde yaşıyor olduğumuz için. Evet. Ama tek umut günahtan dönmek, günahlı yaşamı terk etmektir. Neden günah içerisinde yok olup gidesin ki değerli kardeşim? Bakın, Petrus da biliyorsunuz net bir şekilde İsa Mesih'i 3 kez inkar etmişti. Ve yaptığı yanlışlığı gördü ve yüreğinde acı duydu. O acı onu tövbeye yöneltti ve tövbe etti. Luka 22. bölüme baktığımız zaman 62. ayette. Evet. Evet. Acı, günahını görmenin sonucu ortaya çıkan acı bizi ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yöneltiyor. Bu nasıl gerçekleşiyor? Evet, günahımızı görüyoruz ve yanlışlığımızı anlıyoruz ve bir şekilde o günahın sonucu oluşan acı bizi ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yönelmemizi sağlıyor ve bizi Tanrı'nın kucağına kendimizi bırakmamızı sağlıyor. Evet. Bunun tersi Tanrı'ya karşı çıkmak oluyor. Bizden beklenen tutum sevgili kardeşim, Tanrı'ya itaat etmeyip kendi bildiğimizi okumak değil, günahı terk etmektir. Evet, eğer bir kişi günahını görüp, değerli kardeşim, imanla Tanrı'ya döndüğünde, Tanrı da kendisini kesinlikle bağışlayacaktır. Ve bağışlanmış olmanın sonucunda da ne olacaktır? Tanrı'nın çocuğu olarak sonsuz yaşamın sahibi olacaktır. O yüzden kutsal kitapta ne diyor? Yuhanna 5. bölüm 24. ayette bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kişi yargılanmayacaktır. Çünkü diyor ölümden, yani günahın sonucu gelmiş olan, ortaya çıkmış olan o sonsuz ölümden hayata, sonsuz yaşama giriş yapmıştır. Evet, sonsuz yaşamın sahibi olmak istemez misin? Değerli kardeşim, eğer sahip olduğun bu sonsuz yaşamın sahibiysen eğer, evet, bunu şu an içinde yaşamakta olduğun yeryüzünde, o yaşamın sahibi olarak, tat alarak, sevinç içerisinde yaşamını sürdürmek istemez misin? Bunun yolu, evet, günahını görmezden gelmeyip, görüp ve Rabbe yönelmekten geçiyor değerli kardeşim.